Ayrım 14. İki darbe arasında. İskender Pala. Sayfa 164. 13. yıl 1994. Dedikodular, asılsız mektuplar. Taş da yumurtanın üstüne düşse, yumurta da taşın üstüne düşse, olan yine yumurtaya olur. Rum atasözü. Kitaplar, araştırmalar, arşiv katalogları derken 1,5 sene içinde yaptığımız yayınların sayısı onu bulmuştu. 94 yılı bu tempo ile devam ediyordu. Bir farkla ki bu sefer Komutan Ahmet Denizli adında çıkar kaygıları taşıyan bir albay ile müzecilik şube müdürü olarak çok eski arkadaşım, aynı zamanda çok eski ideolojik rakibim, öğretmen binbaşı Erol Mütercimler ile çalışmaktayız. Herkes üzerine düşen görevi yapmakla birlikte komutanın müzecilikten de arşivcilikten de uzak oluşu işleri yavaşlatıyordu. Üstelik de bütün yetkiler kendisine toplansın isteyen bir mizacı vardı. Deniz Müzesi'nin adı duyuldukça ve itibarı yükseldikçe bilhassa öğretmen subaylardan müzeye tayin olmak isteyenlerin sayısı çoğalmış, müze bir zamanlar sürgün yeri görülürken birdenbire kıymete binmişti. Biraz şehrin merkezinde olması, biraz da sivil hayatlı dirsek temasında bulunması, üniformayı takım elbiseyle ortaklaşa giymek isteyen subayların iştahını kabartıyordu. Erol Binbaşı fizik öğretmeniydi ve Osmanlıca bilmezdi. Buna rağmen deniz tarihiyle alakalı çalışmalar yapıyordu ve öğretmenler içinde müzede istihdama en layık olanlardan biriydi. Ama onu müzeye gönderenler zannederim kendisinden tarih araştırmaları yanında benim hakkımda raporlar yazmasını da istiyorlardı. Başlangıçta kendisiyle geçinemeyeceğimiz endişesini duymakla birlikte aklı selim ile düşündüğümde müzeye atandırılmasında isabet de görmüştüm. Binaenaleyh o da Bencileyin deniz kuvvetlerinden müşteki ve bir bakıma mağdur idi. Yine de aramızdaki düşünce ve görüş ayrılığı bizi taban tabana zıt iki insan yapıyordu. Ne var ki onun da eli kalem tuttuğu için ilimle uğraşan insandan zarar gelmeyeceğini düşünüyordum. Acı tatlı günler geçirdik. Bazen kırdık birbirimizi, kavga ettik, bazen sevindirdik, çay içtik ama fikri temellerimizi daima saygıyla kabullendik. 1994 yılı ülkemizin bir yandan telekomünikasyon ve televizyon yayıncılığında atak yaptığı, diğer yandan bütün ekonomik, askeri ve siyasi birikimini cani terör örgütü PKK ile mücadeleyi hasrettiği yıldı. Özel televizyonlar kurulmaya başlanmış, ben de sık sık ekranlarda edebiyat ve sanat konularında boy gösterir olmuştum. Bunun bazı malum çevreleri hem hasetlendirdiğini hem de dış bilemelere sebep olduğunu biliyordum. Ne var ki bu da benim hoşuma gidiyordu, beğenilmek, takdir edilmek istiyordum. Öte yandan terör dağlar kadar şehirleri de vurmaya başlamıştı. Gerçekten de insanlar üzerinde bir kabus gibi baskı unsuru oluşturuyordu. Başta jandarma olmak üzere bütün Mehmetçikler bir savaş psikolojisi taşıyorlardı. Üstelik dünyanın pek çok yerinde de savaşlar sürüyordu. Somali'ye Türk askeri gönderilmiş, Avrupa'nın göbeğinde Bosna'da katliamlar yaşanır olmuş ve medeni dünya buna ses bile çıkartmamıştı. Bütün bunlar ülkenin stratejisinde etkilemiş olmalıydı ki komutanlık süresi 1994 Ağustos'unda dolan Vural Bayazıt'ın görev süresi bir yıl daha uzatıldı. O sıralarda Deniz Müzesi uzmanlarından biri Kaptanı Derya Çeşmeleri ve Sebilleri adlı bir kitap hazırlıyordu. Kitabın tamamlanması ve kotarılması zor görünüyordu. Bir defa Çeşme ve Sebil kitabelerinin yerinde okunması gerekiyordu. Kitabı hazırlayan kişinin böyle bir becerisi yoktu. Komutan bu işler için beni görevlendirdi ve uzunca bir müddet sokak tokak, semt semt İstanbul'daki çeşmeleri ve sebilleri dolaştım. Sonra da kitabın baskı işlemleri için Çubuklu'daki Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi matbaasına taşındım. Yaz sıcaklarında kitap kapağa girdi, komutanın eline ulaştı. Komutanın özel tebrik ve teşekkürleri geldiği gün bir arkadaşım gizli damgalı bir yazı fotokopisi verdi bana. Yine Vural Bayazıt imzalı irticai faaliyetler konulu bir yazıya göre aşırı sağ irticai faaliyetlerde bulundukları yönünde duyumlar alınan bir takım subay ve astsubaylar hakkında ne tür bir işlem yapılacağı, nasıl kontrol ve takibe alınacakları, haklarında işlem yapılması gerekenlerin nasıl ayırt edileceği ve işlemin türü vesaire yazılmış, bir de ek oluşturulup bu subay ve astsubayların isimleri ayrı ayrı listelenmişti. Listede benim adım yoktu ve bunu bana getiren arkadaş kendi adının olmasına ama benim adımın olmayışına hayret ediyordu. Şüphesiz bu tamamen komutanın inisiyatifi sayesinde oluyordu. Komutan benim yaptığım çalışmaların yararlı olduğuna inanıyor ve belki de vaktiyle bütün samimiyetimle kendimi tanıttığım o mektup yüzünden benim hakkımdaki ihbarların asılsız olduğunu biliyor, ona göre davranıyordu. Mamafi bunun alt kademelerde bir yerde, mesela personel veya istihbarat şubedeki birilerinde olumsuz birikim yaptığını da hissediyordum. ülkedeki siyasi konsept gereği irticai faaliyetler birinci derecede tehdit unsuru kabul edilip de bölücü yıkıcı faaliyetlerle aynı kefeye konulmaya başlayınca asılsız ihbar mektuplarının da sayısı birkaç misli artmıştı. Herkes kendisine rakip gördüğü insan hakkında imzasız bir ihbar mektubu yazıyor, kaleminden ne dökülürse varyansın ediyor, çamur at tutmazsa da izi kalır politikası güdüyordu. İlk zamanlarda bu mektupların pek çoğu işte gördü. Ancak sonra başı çıkılamaz olunca belli kişiler aleyhine yazılanlar haricindekiler çöpe atılmaya başlandı. Bu mektupların çoğunda uydurma ihbarlar olur. Söz gelimi, yüzbaşı falancayı pazar günü İstiklal Caddesi'nde sakallı birisiyle beraber yürürken gördüm cümlesi yer alır. Bu da resmi evraka dönüşünce aşırı sağ faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenilen yüzbaşı falancanın Fatih semtinde sakallı ve cübbeli birisiyle samimi olarak yürüdüğü duyumu alınmıştır olabilirdi. Yazık ki o yıllarda pek çok istihbarat subayı bu tür mektupları ciddiye almış, göz önünde karalanmak istenen birisi var ise derhal senaryolar hazırlanmıştır. Daha kötüsü de birliklere irticai faaliyet var ise bildirilsin emri gittikten sonra her komutan en az birkaç irtica şüphesini bildirmeye kendini mecbur hissetmiş, bildirmeyenler sanki irticaya destek verir gibi algılanmış, hatta amiralliğe yükseltilmelerde pek çok albayın irtica avı yapmış olmalarının sicillerine olumlu puan olarak yansıdığı söylentileri yayılmıştı. Nitekim aynı yılın sonlarında irtica avı birlik komutanları arasında bir yarışa dönüştü ve pek çok insan tedirgin edildi. Hatta bazı birlik komutanlarının personel subaylarını çağırıp siz de bulun birkaç irticacı subay, astubay diye zorlama yaptıkları da tevatür olarak yayılmamış değildi. Bütün bunlar o dönemde yazık ki büyük bir psikolojik sindirme harekatının parçası gibi uygulanmıştı. Askeriyede görevli dindar insanlardan geçtim. Dini konularda biraz bilgisi olanlar bile o bilgiyi unutmak için can atar duruma gelmiş, pek çok personelin üretim gücü ve çalışma azmi düşmüştü. Potansiyel suçlu gibi görüldüğünü sanan bir insan, velev başkaları onu öyle görmese bile içine bu şüphe girdikten sonra nasıl normal bir insan gibi davranabilirdi ki? O yıl askeri okullara alınan öğrencilere sorulan mülakat sorularına bakanlar bu politikanın ne büyük bir moral yıkıma sebep olduğunu ve etik değerler adına TSK mensuplarını nasıl yıprattığını görebilirler. Bir gün durup dururken Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı'nın beni çağırdığını haber verdiler. Gittim. Bildiğim kadarıyla görüşmemiz gereken herhangi bir konu yoktu. Emir Asubayı benim geldiğimi söyleyince beni içeri aldı. Sonra birden bir şey hatırlamış gibi binbaşım bana bir dakika müsaade eder misin diye kapıyı gösterdi. Çıktım. Gerçekten de 30 saniye sonra beni tekrar içeri çağırdı. Anladım ki benim geldiğimi haber verdiklerinde dalgınlığına gelmiş, beni görünce aslında kendisinin çağırdığını hatırlamış ve konuşacaklarımızı kayda almak için beni bir dakikalığına dışarı çıkartıp çekmecesindeki gizli teybi çalıştırmıştı. Yine de sorduğu sorulara dosdoğru cevap verdim. Bana bir yığın mektup gösterdi. Bunlardan kimisi benim irticacı olduğumu, kimisi müzedeni dolaplar çevirdiğimi, kimisi cuma namazına gittiğimi ve bunu da gösteriş ve propaganda yapar gibi algıladığımı yazıyordu. Hatta işlerinde aşk mektubu bile vardı. Belli ki müzedeki memurlarından bir veya ikisi bunları yapıyor, üstelik de mektupları değişik kalemlerle değişik kişilere yazdırtıyorlardı. Kurmay Başkanı ile uzun uzun konuştuk. Bunların her daim ola geldiğini, eğer itibara alırlarsa beni derhal ihraç etmeleri gerektiğini ama eğer itibara almazlarsa benden gerçekten emin olmaları lüzumunu, benim böyle şeylere zamanımın olmadığını, her daim olduğu gibi yine işimi yapmaya bakacağımı vesaire söyledim. En sonunda da bütün bunları dosdoğru kayda girsin diye anlattım dedim. Herhalde Kurmay Başkanı bu sohbetin son cümlesini silerek komutana dinletmiştir. 14. yıl 1995. Mutlu ve tedirgin. Her şeyi hareket ettirenin şanı bütün kainatı işler ve bu yanda daha az, öte yanda daha çok ışıldar. Dante, İlahi Komedya. Müzede her şey rutine bağlanmış, kitaplar, belgeler, araştırmalar, yazılar ve bu arada karşılama ve uğurlamalar derken aylar akıp geçti. Bir de baktık, Ağustos yaklaşmış. Vural Bayazıt'ın kuvvet komutanlığından ayrılması ile müzedeki işlerin yine eskiden olduğu şekle dönmesi korkusu içimi kaplamıştı. Son olarak Barbaros Türbesi'nin restorasyonu ile ilgili bir etüt daha hazırlayıp kendisine sundum. Bu arada benim de mecburi hizmetim yavaş yavaş sona yaklaşıyordu. Şunun şurasında 1,5 yıl kaldı diyordum kendi kendime ve teselli oluyordum. Gider ayak manevi yatan Barbaros'un da ruhu şad olsun istedim. Bu vesileyle son kez Vural Paşa ile konuştuk ve kendilerinden sonra benim durumum ne olur dediğimde merak etmemem gerektiğini söyledi. Aynı soruyu o yıl Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'ndan terfiyan donanma komutanlığına gidecek olan Koramiral Salim Dervişoğlu'ya da sordum. O da aynı güvenceyi verdi. Ağustos'ta bütün kadrolar değişmişti. Müze komutanı Albay Abdurrahman Muhlis Ergil, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral İlhami Erdil, Deniz Kuvvetleri Komutanı da Oramiral Güven Erkay olmuşlardı. Biz Erol Binbaşı ile ikimiz yerimizde kaldık. Mamafi yılbaşında Erol Binbaşı daha fazla dayanamayıp mecburi hizmeti dolar dolmaz istifa etti ve Avustralya'ya gitti. Benim de yapmak istediğim aynı şeydi. Mecburi hizmetim dolduğu gün istifa dilekçemi masaya koyup şapkamı da üzerine kapatıp üniversitelerden birine çekip gitmek. Zaten pek çok üniversiteden teklifler alıyordum. Meslektaşlarımın veya idareci konumundaki akademisyenlerin birçoğu askerlikte ne işin var, gel beraber çalışalım diyorlardı. Bunların bir kısmının jest olsun diye söylenmiş sözler olduğunu biliyordum. Ciddi olarak teklif getirenler de benim 15 yıllık mecburi hizmet yükümlülüğüm olduğunu bilmiyor, bilenler de doldurduğumu zannediyorlardı. Oysa mecburi hizmetimi doldurmuş olmayı ne kadar da isterdim. O yıl PKK ile mücadelenin hızlandığı bir yıl idi. Bu nedenle sık sık İstanbul'a şehit cenazeleri geliyor ve Levent Camii'nde namazı kılınıp şehitliğe askeri töreniyle götürülüyordu. Eskiden beri gerek eceliyle ölen Bahriyeliler, gerekse şehitler için cenaze merasimi yapılacak olursa birliklere bir emir yayınlanır ve personel mevcuduna bakılmaksızın her deniz birliğinden en az bir subay, bir astsubay katılımı istenirdi. Bu hususta müze komutanlığı olarak biz haksız rekabete maruz ve bundan dolayı da çok zor durumlarda kalırdık. Müzede mevcut iki subaydan birimiz cenazeye gitmek zorunda kalınca işler aksar ve söz gelimi en az 30 subayın görev yaptığı diğer birliklerden sıra ile gelen arkadaşlar her defasında bizi gördükleri için artık yüzümüze karşı cenaze subayı diye takılırlardı. Yazık ki o yıl şehitlerin sayısında artış vardı ve neredeyse ayda 2-3 defa Levent Camii'ne yolumuz düşüyordu. Ben eskiden beri kenarda beklemek yerine şehitlerin cenaze namazını kılmak üzere cemaate katılır ve bunun hem askerlik mesleğim hem de vatandaş olmam hasebiyle boynuma borç olduğunu düşünürdüm. Son birkaç yıl içinde ülkedeki siyaset ortamından irtica söylem ve söylentileri her tarafa yayılınca üniformalı kişilerin cenaze namazına katılmaları da zihinlerde sorgulanmaya ve yasaklanmaya başladı. Ben henüz bu konuda yazılı bir emir almadığım için şehitlerin cenaze namazını kılmaya devam ettim. En azından şehit yakınlarının o acılı gününde üniformalı birilerini de cenaze namazı kılarken görmekten hoşnut olacaklarının buna da hakları olduğunu düşünüyordum. Çünkü cami bahçesinde yer alan yüzlerce üniformalı insandan hiçbirisinin cenaze namazına iştirak etmemesinin onları derinden derine inciteceğini, hatta çocuklarının ne uğruna ve kimlerin ardında şehit olduğunu sorgulamaya başlayacaklarını biliyordum. Anadolu insanında hala bu hassasiyet vardı ve şehitlerin çoğu da din algılayışı, cenaze namazı kılma anlayışı Bahriyelilerden farklı konumda olan ailelerin çocuklarıydılar. Bir yaz günüydü. Müzede işler ucu ucuna yetişiyordu. Bahçedeki asar-ı atika nitelikli objeler üzerine çalışmalar yapıyordum. O gün şehit cenazesine gidilecekti ve öğlen namazı vaktine 5-10 dakika kalmıştı. Üzerimde kısa kollu üniformam vardı. Uzun kollu elbisemi giymek için ofisime çıksam merasime yetişemeyecektim. Hemen aracı atlayıp Levent Camii'ne gittim. O günkü şehit Karacı bir teğmen idi ve pek çok askeri birlikten izdiham derecesinde katılım olmuştu. Tabii ben yine her zamanki gibi aziz şehidimizin namazı için saf tuttum ve cenaze namazı kıldım. Meğer ne büyük bir gaf yapmışım. Bahçede biriken yüzlerce üniformalı çehrenin bana çevrildiğini gördüğümde anladım bunu. Hepsinin gözünde "sen bittin" ifadesini taşıyan ateşli bakışlar vardı. Galiba bir insanlık görevini yerine getirmem, şehit teğmenin annesi ve acılı ailesi hariç hiç kimsenin hoşuna gitmemişti. Ben cenaze namazı kılarken bizi seyredenler arasındaki ilgililer tarafından hakkımdaki karar verilmiş olmalıydı. Çünkü müzeye döner dönmez aynı gün mesai bitmeden komutan elime sarı bir zarf tutuşturdu. Töreni kısa kollu üniforma ile katılmak suçundan savunmam isteniyordu. Bu gözünün üstünde kaşın var anlamına geliyordu. Çaresiz suçu kabullendim ve 2 ay süren işlemlerden sonra 7 günlük göz hapsi cezası aldım. Aslında bunun oda hapsi olması gerekiyordu ama müzede işler devam edebilsin diye göz hapsi olarak verilmişti. Cezamı çekmek için 7 gün boyunca müze sınırlarının dışına çıkmamam gerekmişti. Sahildeki kamelyaya yatak serildi. Geceleri üstüm yağmur, altım deniz, uyuyordum. Yemeğim ayağıma geliyor. Ne istersem nöbetçi astsubay ve erler tarafından yerine getiriliyordu. Benim hapislik sahilde 5 yıldız konaklama gibiydi. Üstelik akşamları da bazen çocuklarım, bazen arkadaşlarım konuğum oluyorlardı. Ama ilginç olan taraf şu idi ki ben cenaze namazına katıldığım için ceza çekerken konjonktür değişmiş, subay ve astsubayların cenaze namazlarına iştirak etmeleri gerektiği tartışılır olmuştu. Nitekim birkaç yıl sonra halk ile asker arasında oluşan anlayış kutuplaşmasını bertaraf edebilmek ve halkın askere bakış açısını olumlamak için bu konuda yazılı emirler yayınlanacak, bizzat kuvvet komutanları ve üst düzey rütbeliler televizyon kameraları önünde cenaze namazlarında saf tutacaktı. Adım Deniz Müzesi ile birlikte anılmaya başlayınca pek çok birlik komutanım müzecilik veya deniz tarihi ile ilgili yapılacak çalışmalar konusunda beni arıyorlardı. Bu arada Güven Erkaya da daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı zamanında beni yakından araştırıp öğrenmişmiş. Donanma komutanı olduğu dönemde benimle birkaç defa görüşmüş. Bunlardan ikisinde çıkacağı yurt dışı ziyaretleri için bilgi belge toplayıp kendisine sunmamı, diğerinde de Cumhuriyet döneminde donanma komutanlığı yapmış amiraller hakkında yapılan bir kitap çalışmasının dosyasını incelememi ve varsa katkılarımı istemişti. Bazen de çok samimi ve dostça mektuplar yazarak istediği özel araştırmalar, denizcilik tarihine ilişkin bilgiler olurdu. Elbette hiçbirisini geri çevirmedim. Daha sonraki zamanlarda Deniz Müzesi'ne sık sık gelmeye ve tarihi konularda fikrimi ve bilgimi istemeye başlamıştı. Güven Paşa'nın yakın tarih hakkında zengin bir birikimi vardı. Siyasi hayatında, uluslararası politikalarında tarih bilmekle kazanılabileceğini düşünürdü. Boğazların yakın geçmişini çok iyi bilir, ülkemizin denizcilik politikasızlığını sık sık eleştirirdi. Ne düşündüğü konusunda renk vermeyen bir adamdı. Jest ve mimiklerini okumak zordu. Bir ara bana tezgahımda hangi çalışmaların olduğunu sordu. Anlattım ve bir de projemi arz ettim. Kaptanlı Derya Çeşmeleri ve Sebilleri hazırlanmış, güzel bir kitap olmuştu. Şimdi de Kaptanlı Derya Türbe ve mezarlarını hazırlamak gerekirdi. Bu teklife sıcak baktı ve hazırlıklara başlamamı emretti. Desteksiz attığımı sonradan fark ettim. Çünkü kaptan ve deryaların pek çoğunun mezarı veya türbesi yurt dışında idi ve beni yurt dışına göndermeyecekleri malumdu. Üstelik kaptan ve deryalık yapmış bazı Osmanlı paşalarının mezarları terör bölgesinde ve deniz birliklerinin olmadığı bölgelerde bulunuyordu. Bütün bunlar araştırma için İAŞ ve yolluk hizmetlerinde aksamalara yol açıyor, hacirah olarak da araştırma yapmaya sıcak bakılmıyordu. Sonunda Marmara bölgesinde meftun kaptan ve deryaların mezar ve türbeleri üzerinde çalışmama karar verildi. Benim gibi sakıncalı bir adamım, takip eder gibi kaptan ve deryaların mezarlarını araştırsın diye yurt dışına gönderecek değillerdi ya. O günlerde Vural Paşa zamanında başlamış kitap çalışmaları hızla devam ediyordu. Bahriye ressamlarından Hüsnü Tengüz'ün yegane nüshası Deniz Müzesi'nde bulunan bir resim albümü vardı. Bu albümde Türk Bahriye tarihinin önemli hatıralarının resimleri yer alıyordu. Albümü yayımlamak gerektiğini kuvvet komutanına arz ettim. Derhal yayımlayalım dedi. Albümün her bir resmine ait araştırmalar yaparak her resim için ayrı ayrı birer deneme veya öykü yazdım. Böylece bir okuyucu veya izleyici resmin karşı sayfasında o resimle ilgili bilgiyi bulabilsin istedik. Osmanlı Bahriyesi'nin mazisi adıyla güzel ve derli toplu bir çalışma da ortaya çıktı. Zannederim bu çalışma Deniz Kuvvetleri adına benim hazırladığım ve komutanların üst düzey ziyaretlerde konuklara iftiharla hediye ettikleri 8. kitap idi. Ne var ki Kasımpaşa'daki matbaa bu resimli kitabın baskısında çok zorlandı. Ardından yine bir sanat kitabı olmak üzere Türk Düğmeciliği ve Bahriye Düğmeleri adlı kitabım yayımlandı. Bahriye'ye girdiğim yıllardan itibaren Bahriye üniformalarında kullanılan antika düğmeleri toplamaya başlamıştım. Bazen bit pazarında, bazen bedestende, bazen bir eskideki kıyafetin üzerinde Bahriye'ye ait düğmeler buldukça topluyor, bunlar hakkında bilgi ediniyor, kullanıldıkları dönemleri belirliyor, kısacası düğme koleksiyonu yapıyordum. Müzeye tayinim çıktıktan sonra bendeki düğmeleri müzedeki kıyafetlerin üzerindekilerle karşılaştırdığımda bazılarının müzede bulunmadığını gördüm. Orada bulunmayanları müze koleksiyonlarına ilave ettim. Bu noksanlık müzedeki kıyafet koleksiyonunun eksik olduğunu gösteriyordu. Yıllarca araştırdıktan sonra yalnızca Bahriye'mizde değil, topyekün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tam ve yegane üniforma koleksiyonunun New York Metropolitan Müzesi'nde bulunduğunu öğrendim. Hanzimat'tan günümüze kadar her türlü kıyafetin yer aldığı bu koleksiyonu bir Amerika seyahatimde görmek istediğimde yetkililer henüz teşriğe açılmadığı gerekçesiyle beni geri çevirdiler. Düğmeleri olan ilgim komutanlığı sırasında Vural Bayezid Paşa'nın ilgisini çekmişti. Kendisinde de altın kaplama tarihi düğmeler vardı. Hatta bunlardan bir takımını bizzat elbisesinde kullandığını gördüm. Bir görüşme sırasında düğmelerle ilgili bir araştırma yapmakta olduğumu söyledim. Bunu bir makale olarak yayımlamayı düşünüyordum. Ama araştırmaya başlayınca anladım ki küçücük bir düğme üzerinde koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinin tabakalanıyordu. Makalenin boyutu arttı ve birdenbire görsel bir kitaba dönüştü. Çalışıp çabalayıp kuşe kağıda eldeki imkanları kullanarak güzel sayılabilecek bir baskısını yaptık. Adı Türk Düğmeciliği ve Bahriye Düğmeleri konulmuştu. Kitap çıktığı zaman önce müze komutanına sundum. Sonra sıralı üstlere gönderilecekti. Abdurrahman Albay 50'sinde ikinci evliliğini yapmış, bel fıtığından muzdarip yaşayan bir adamdı. Kitaba ve araştırmaya meraklıydı ama bunun öyle birdenbire kazanılıverecek bir meziyet olmadığını bilmiyordu. Çıkarlarını da hep korurdu. Abdurrahman Albay kitabı eline ilk aldığında daha adını bile okumadan sayfa sayfa resimlerine baktı. Kitap iki ana bölümden oluşuyordu. Düğme hakkında genel bilgiler ile Türk düğmeciliğinin geçmişiyle ilgili başlıklar birinci bölümde. Yelkenliler devrinden ilk üniformaya geçiş ile madeni düğmenin kullanıldığı 2. Mahmut devrinden itibaren padişahların tahtta oturdukları dönemlere göre Bahriye'deki kıyafet ve düğmelerle ilgili başlıklarda ikinci bölümde yer alıyordu. Son devir olan Cumhuriyet dönemi ile günümüzün üniforma ve düğmeleri bahsinde görsel malzeme olarak neyi kullanacağımı düşünmüş, en uygununun bir subay üzerinde üniforma fotoğrafı olacağına karar vermiştim. Öncelikle birkaç resim aradımsa da bulamamıştım. Mahmut isimli fotoğrafçı bir astsubayımız vardı. Çekim işlerinde bana yardımcı olurdu. Ağustos günlerindeydik. Henüz uygun bir subay veya astsubay fotoğrafı bulamamıştık. Ertesi günü fotoğraf makinesiyle birlikte evinden harici siyah üniforması ve beyaz üniformasını getirmesini istedim. Ben de aynı şekilde yaptım. Sonra arşivin bahçesinde yazlık ve kışlık elbiselerimizi giyinip sırayla birbirimizin fotoğraflarını çektik. Böylece elimizde hem siyah hem beyaz subay ve astsubay üniformaların resimleri ve bunlar üzerinde düğmelerin yerleri gösterilmiş oluyordu. Abdurrahman Albay elindeki kitabın sayfalarını çevirirken birden bu tanıdık fotoğraflarla karşılaşınca duraksadı. Önce yüzüme baktı ve "Bu resimlerdeki sensin," dedi. Sonra Mahmut astsubayın da resmini tanıyınca biraz bozuldu. Aramızda şöyle bir konuşma geçti. "Binbaşım, bu birliğin komutanı olarak burada benim de resmim yer alsa olmaz mıydı?" "Şüphesiz haklısınız komutanım. Hata etmişiz. Ancak yaz gününde size siyah üniforma giydirip terletmek istememiştik." "Olsun, terlerdik. Bundan sonra böyle konulara dikkat et. Emredersiniz komutanım. Bir sonraki çalışmada da sizin resminizi koyalım. Bir sonraki çalışmanız hangisidir?" "Kaplanlı Derya Türbeleri ve Mezar Taşları." Aslında söylediğimi boş bulup söylemiştim ama sonradan gülmemek için dilimi ısırmak ve hemen odayı terk etmek zorunda kaldım. Güven Erkaya'nın boyu çok uzun idi. Kuzey Deniz Saha Komutanı İlhami Erdil ise tam tersi kısa boylu bir adamdı. Ne zaman Güven Erkaya denetlemi yahut bir vesileyle müzeye gelse neredeyse yarım saat önce lumbar ağzında hazır olur, komutanı bizzat kendi karşılardı. Elinde daima küçük bir kayıt cihazı olur, Güven Paşa ağzını açtığı anda suratını uzatırdı. Bir masa etrafında otururken kayıt cihazı pek garip kaçmadı da yolda yürürken konuşmalarını ve direktiflerini kaçırmamak için elindeki cihazı Güven Erkaya'nın ağzına yakın taşıması bana vaktiyle İtalyan komedi ustaları olan Yavru ile Katip'in halini hatırlatır, dışarıdan görenleri de gülümsetirdi. Düşünürdüm ki bu tavır komutanın emirlerini atlamamak bakımından belki önemliydi ama mikrofon tutan bir kolda koramiral rütbesi pek hoş durmuyordu. 1995 yılı ülke siyasetinde ve gündeminde asker ile sivil ayrımının belirginleşmeye başladığı bir yıl oldu. PKK terörü nedeniyle de askeri birliklerde sıkı önlemler alınmış durumdaydı. Bu görüntüyü kırmak ve sivil asker kaynaşmasını sağlamak için PSK bir çalışma başlattı ve askeri birliklerin bazılarını sivillerin ziyaretine açtı. Müze zaten sivillere açık bir askeri kurum idi ama artık bazı milli günlerde Beşiktaş açıklarına demirleyen muhripler de halkın ziyaretine açılıyor, bizim kameraya önündeki iskeleden ziyaretçilerin intikali sağlanıyordu. Bu siyasi havayı kendimi kaptırıp bir gün Barbaros Türbesi'nin de halkın ziyaretine açılması için bir etüt hazırladım. Buna beni Hızır Hayrettin Reis ile olan gönül bağım yönlendirmişti. Gerekçe olarak da türbenin ziyarete açılmasının gündemdeki sivil asker bütünleşmesi söylemine uygun düşeceğini ve deniz kuvvetlerinin olumlu propagandası olacağını gösterdim. Hatta bu projemi destekler mahiyette, sözlü olarak da 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'ni anma günü dolayısıyla Barbaros'un ruhuna bir mevlüt okutulmasını teklif ettim. Tabii benim bu tekliflerim üst makamlara irticai faaliyet olarak yansıdı, hatta kendilerinin de irticaya alet edilmek istendiği sonucu çıkartıldı. Ne de olsa yıllardan 1995 idi ve ülkede irticadan daha önemli bir gündem yoktu. Hatta PKK terörü bile. Gerçi bende de hata yok değildi. Be adam, mevlüt okutacaksan bul birkaç hafız, kandil gecesinde okut mevlidini. Neyse 3-5 kuruş masrafını karşıla, olsun bitsin. Deniz kuvvetlerinin halk ile bütünleşmesi projesinden sana ne? Üstelik de zaten kritik bir durumdasın. Salaklık işte. Acaba mı? Belki de atanın ve vatanın sevilmesi. 14. ayrımın sonu, sayfa 179.